40. ayrım. Yukarıya döndüklerinde parti sahibinden özür dileyecek ve sorunun çözüldüğünü açıklayacak. Ona her şeyi açık açık anlatabileceğini biliyor. Karısının eski kocasının haber vermeden karşılarına çıktığını ve olay çıkarmadan onu oradan uzaklaştırmanın en iyisi olacağını düşündüğünü söyleyecek. Eğer partiye geri döndüklerinde orayı terk etmeye yanaşmazsa, korumalarından birini çağırıp onu dışarı attıracak. Igor zengin olabilir, Rusya'nın en büyük cep telefonu şirketlerinden birinin sahibi de olabilir ama fena halde can sıkıyor. Yalnızca bu adamla yaşadığın 2 yıl boyunca değil, birlikte olduğumuz yıllarda da bana ihanet ettin. Eva hiçbir şey söylemiyor. Onunla beraber olmayı sürdürmek için neleri göze alabilirsin diye soruyor Igor, Hamid'e. Hamid, cevap vereyim mi vermeyeyim mi diye düşünüyor. Eva, üzerinde pazarlık edilecek bir mal değil ki. Soruyu başka türlü sorabilir misin? Tamam, yanındaki kadın uğruna canını verir misin? Adamın gözlerinden katıksız kötülük okunuyor. Igor, restorandan bir bıçak çalmış da olsa, Hamid böyle bir şey yaptığını fark etmemişti. Ama her türlü olasılığı düşünmeli. Bıçağı kolayca elinden alabilir. Hayır, Tanrı ve kabilenin reisinden başka kimsenin uğruna canını vermezdi. Ama bir şey söylemesi gerekiyor. Onun uğruna dövüşürüm ve iş o noktaya gelirse sanırım onun uğruna öldürebilirim. Eva artık baskıya dayanamıyor. Sağında oturan adam hakkında bildiği her şeyi anlatmaya geçiriyor içinden. Igor'un aktörü öldürdüğünden ve kendisinin yeni eşinin nicedir gerçekleştirmek istediği film yapımcısı olma hayalini yerle bir ettiğinden en küçük bir kuşkusu yok. Haydi yukarı dönelim. Aslında söylemek istediği şu, lütfen gidelim buradan, psikopatın tekiyle konuşuyorsun. Igor, Eva'nın ne dediğini duymamış gibi. Onun uğruna öldürebilirsin öyle mi? Demek onun uğruna ölebilirsin de. Dövüşüp yenik düşersem evet sanırım ölebilirim ama plajın ortasında kapışmayalım bence. Eva, ben partiye dönmek istiyorum diyor yeniden. Hamit ise erkeklik gururunun söz konusu olduğunu düşünüyor. Oradan korkak gibi çekip gidemez. Antik çağda insanlar ve hayvanların erkeklerinin dişiyi etkilemek için yaptıkları dans başlamak üzere. Igor, plajda tek başınaymışçasına sen gittikten sonra bir türlü kendime gelemedim diyor. İşlerim gittikçe büyüdüğü için gündüzleri kendimi kontrol edebiliyordum. Ama geceleri kopkoyu bir bunalıma giriyordum. Bir parçamı kaybetmiştim. Asla toparlanamıyordum. Buraya kana gelirsem toparlanabilirim sandım. Ama geldiğimde ölen yanımın bir daha dirilmeyeceğini, dirilmemesi gerektiğini anladım. Diz çöküp bana gelsen de, af dileyip canına kıyacağını söylesen de seni asla geri almayacağım. Eva rahat bir nefes aldı. Hiç değilse kavga çıkmayacaktı. Mesajlarımı anlamadın. Dünyaları yok edebileceğimi söyledim ama sen mesajı almadın. Aldınsa da inanmadın. Bir dünyayı yok etmek ne demek? Elini pantolonunun cebine sokup küçük bir tabanca çıkarıyor ama kimseye doğrultmuyor. Gözlerini deniz ve aydan ayırmıyor. Hamit'in damarlarındaki kan daha hızlı akmaya başlıyor. Igor ya onları korkutmak veya aşağılamak istiyor ya da gerçekten ölümüne bir kavga bu. Peki yukarı çıkar çıkmaz tutuklanacağını bile bile partinin orta yerinde öldürecek mi onları? O kadar çılgın olamaz. Öyle olsaydı hayatı boyunca elde ettiklerini asla elde edemezdi. Zihni dağılmamalı. Kendisini savunmak ve saldırmak için yetiştirilmiş bir savaşçı o. Hiç kımıldamadan öyle kalmalı. Çünkü doğrudan kendisine bakmıyor olsa da bu adamın en küçük bir harekette kendini tutamayacağının farkında. Bir tek gözlerini tehlikesizce oynatabiliyor ve plajda başka hiç kimse olmadığını görebiliyor. Yukarıda çalgılarını akord etmeye başlayan müzisyenler partinin en neşeli bölümüne hazırlanıyorlar. Hamit düşünmüyor. İçgüdüleri beynini işe karıştırmadan hareket etmeye odaklanmış. Onunla Igor'un arasında oturan Eva tabancanın karşısında hipnotize olmuş gibi. Hamit bir şey yapmaya kalkışırsa Igor dönüp ateş edebilir ve Eva'yı vurabilir. Evet, belki de ilk tahmini doğrudur. Igor yalnızca onları korkutmak, Hamit'i korkak durumuna düşürmek ve onurunu kırmak istiyordur. Gerçekten onları vurmak istiyor olsaydı tabancayı öyle rastgele tutmazdı. En iyisi onunla konuşmak ve biraz gevşetmeye çalışmaktı. Bu arada bir çözüm düşünülebilirdi. Sahi bir dünyayı yok etmek ne demek diye soruyor Hamit. Bir hayatı yok etmek, koca bir evrenin yok olması. O insanın gördüğü ve yaşadığı her şeyin, hayatı boyunca karşılaştığı tüm iyilik ve kötülüklerin, tüm hayallerinin, umutlarının, yenilgilerinin ve zaferlerinin silinip gitmesi. Çocukluğumuzda sonradan protestan bir rahibin söylediğini öğrendiğim bir sözü ezberletmişlerdi. Şöyle bir şey demişti. Deniz bir tek kum taneciğini yutmaya görsün, bütün bir Avrupa küçülür. Kuşkusuz farkına bile varmayız. Belki yalnızca bir kum taneciğidir yok olan ama o anda koca kuta ufalır. Igor bir an duruyor, yukarıdan gelen gürültü sinirini bozmaya başlıyor. Oysa dalgaların sesi o kadar yatıştırıcıydı ki, yaşanan ana hak ettiği saygıyı göstermesini mümkün kılıyordu. Kara kaşlı melek olup biteni seyrediyor, gördüklerinden memnun. Güya mükemmel toplumu yani komünizmi yaratmaktan hepimizin sorumlu olduğu öğretilmişti bize diye devam ediyor Igor. Söylediklerine bakılırsa hepimiz kardeştik. Oysa birbirimizi ele vermek üzere yetiştirilmiş casuslardık. Sakinleşiyor, yeniden düşüncelere dalıyor. Seni doğru dürüst duyamıyorum. Hamit böylece harekete geçmek için bir neden bulmuş olacak. Pekala duyabiliyorsun, elimde bir tabanca olduğunu biliyorsun. Belki de elimden kapabilirsin diye yaklaşmak istiyorsun. Beni konuşturup zihnimi dağıtırken ne yapacağını düşünmeye çalışıyorsun. Lütfen yerinden kımıldama. O an gelmedi henüz. Eva Rusça, Igor haydi vazgeçelim şu işten diyor. Seni seviyorum. Birlikte gidelim buradan. İngilizce konuş. Ne dediğini eşin de anlasın. Evet anlayacak ve daha sonra bunun için ona teşekkür edecekti. Eva bu kez İngilizce seni seviyorum diyor. Mesajlarını hiç almadım. Alsaydım koşa koşa gelirdim. Kaç kez sana telefon etmeye çalıştım ama bir türlü ulaşamadım. Sekreterine bir sürü mesaj bıraktım ama beni hiç aramadın. Doğru. Bugün mesajlarını almaya başladığımdan beri seni yeniden görmek için yanıp tutuşuyorum. Nerede olduğunu bilmiyordum. Ama gelip beni bulacağını biliyordum. Biliyorum beni bağışlamak istemiyorsun. Ama hiç olmazsa yanı başında olmama izin ver. Kulun kölen olurum. Sana bakarım. Aşığın olurum. Yeter ki sen iste. Tek istediğim seninle birlikte olmak. Daha sonra Hamide her şeyi açıklayacak. Ama şimdi oradan kurtulmalarını, merdivenlerden çıkarak gerçek dünyaya dönmelerini sağlamak için bir şeyler söylemeli. Yukarıda polisler var nasıl olsa, mutlak şeytanın nefretinin kusmasını önleyebilirler. Bu dediklerine inanmak isterdim. Daha doğrusu benim de seni sevdiğime ve geri istediğime inanmak isterdim. Ama inanamıyorum. Kaldı ki bence sen yalan söylüyorsun. Hep yalan söyledin zaten. Hamit ikisinin de söylediklerini dinlemiyor. Onun aklı çok uzaklarda. Savaşçı atalarında. Doğru hamleyi yapabilmek için esin bekliyor onlardan. Evliliğimizin umduğumuz gibi yürümediğini söyleyebilirdin bana. Birlikte neler yapmıştık? Bir çözüm bulamaz mıydık? Mutluluğu bulmanın her zaman bir yolu vardır ama bunun için sorun olduğunu her iki tarafında anlaması gerekir. Seni dinlerdim. Evliliğimiz ilk baştaki heyecan ve coşkuya yeniden kavuşurdu. Ama sen bunu istemedin, kolay yolu seçtin. Her zaman korktum senden. Şimdi elindeki şu tabancayı gördükçe daha çok korkuyorum. Eva'nın bu son sözü Hamit'i birden gerçek dünyaya geri döndürüyor. Artık ruhu uzaklarda bir yerde değil, ne yapması gerektiğine karar vermek için çöl savaşçılarından esin beklemiyor. Eva bunu söylemiş olamaz. Gücü düşmana teslim ediyor. Artık Igor onu dehşete düşürebileceğini bilecek. Bir akşam yemek yiyelim de bütün o davetlere, mücevherlere, seyahatlere, krallar ve devlet başkanlarıyla buluşmalara rağmen kendimi ne kadar yalnız hissettiğimi anlatayım sana diyor Eva. Bir şey daha var. Bana her zaman çok pahalı hediyeler aldın ama en basit hediyeyi hiçbir zaman almadın. Bir gün olsun çiçek getirmedin. Bu iş karı koca kavgasına dönüyor. Sizi baş başa bırakayım da konuşun. Igor sesini çıkarmıyor. Gözlerini hala denizden ayırmıyor. Ama yerinden kıpırdamamasın tembihlercesine tabancayı Hamid'e doğrultmuş. Bu adam deli. Bitti mi Güllevik? Pişme işi?
Bitti.
Ha, iyi. Eva'nın söylediklerinden de Hamid'in harekete geçme çabasından da hiç etkilenmemişçesine "Her neyse," diyor Igor, "en kolay yolu seçtin, beni terk ettin. Hiç şans tanımadın bana. Ne yaptımsa senin için ve senin yüzünden yaptığımı anlamadın. Yine de bütün haksızlıklara ve aşağılamalara rağmen seni yeniden elde etmek için her şeyi yapardım. Ta ki bugüne kadar. Sana gönderdiğim o mesajları almamış gibi yaptın ya. Diyeceğim başkalarının kurban edilmesi bile seni etkilemedi. Demek onca güç ve lüks yetmemiş sana." Zehirlenerek öldürülen yıldız ve hayatı hala pamuk ipliğine bağlı olan film yönetmeli. Yoksa Hamid olmayacak şeyler mi hayal ediyor? Sonra birden daha da ciddi bir şeyin farkına varıyor. Yanı başlarında duran adamın az önce bu itirafıyla onların ölüm emrini imzalamış olduğunu. Ya oracıkta intihar edecek ya da artık çok şey bilen ikisinin hayatına son verecek. Hamid belki de kendisinin delirdiğini ya da durumu yanlış anladığını düşünüyor ama zamanın daraldığını biliyor. Adamın elindeki silaha bakıyor. Düşük kalibreli bir tabanca. Kurşun vücudun can alıcı yerlerine gelmezse çok fazla zarar vermez. Bu adam bu konuda çok deneyimli olmasa gerek. Olsaydı daha güçlü bir silah seçerdi. Belli ki ne yaptığını bilmiyor. Kendisine sunulan ilk şeyi kurşun atan ve öldürebilen bir şeyi satın almış. Yukarıda orkestra çalmaya başladı. Müziğin gürültüsünün kurşunun sesini bastıracağını bilmiyorlar mı? Ayrıca silah sesini, şu anda çevreyi saran. Evet, böyle demeli, saran, kirleten, mahveden o yapay seslerin birinden ayırt edebilirler mi ki? Igor yine suskunlaştı. Bu konuşmaya devam etmesinden, yüreğindeki acıyı ve ezikliği dile getirerek içini dökmesinden çok daha tehlikeli. Hamid bir kez daha olasılıkları hesaplıyor. Bir şey yapacaksa birkaç saniye içinde yapmak zorunda. Tabanca Igor'un kucağında öylece duruyor. Gerçi parmağı tetikte ama Hamid Eva'nın üstünden atılıp tabancaya yapışabilir. Igor'un üstüne atlayıp onun korkuyla geri çekilmesini sağlayabilir. O zaman Eva hedef olmaktan çıkar. Igor tabancayı Hamid'e doğrultur ama Hamid o kadar yakınken onun bileğini yakalayabilir. Hepsi bir saniye alır. Şimdi bu sessizlik belki de olumlu bir işaret. Igor'un dikkati dağıldı belki de ya da sonun başlangıcı olabilir. Söyleyeceğini söylemiş demektir. Şimdi saniyenin onda biri kadar bir zamanda sol uyluğundaki kas geriliyor. Hamid'i şiddetle mutlak şeytana doğru fırlatıyor. Kollarını ileri uzatarak Eva'nın dizlerinin üstünden fırlarken vücudu dertop oluyor. Daha o ilk saniye sürerken Hamid tabancanın kafasına doğrultulduğunu görüyor. Adam sandığından daha çabuk davranıyor. Hamid'in bedeni hala silaha doğru uçuyor. Daha önce konuşmalıydılar. Eva hatırlamak bile istemediği bir geçmişe aitmişçesine, eski kocasından hiçbir zaman fazla söz etmemişti. Her şey ağır çekimde olsa da adam kedi çevikliğiyle geri çekiliyor, tabancayı tutan eli hiç titremiyor. O ilk saniye tam sona ererken Hamid bir parmağın kımıldadığını görüyor ama hiçbir ses çıkmıyor. Yalnızca bir şeyin alnının ortasındaki kemiği parçaladığını hissediyor. Dünyası kararıyor ve günün birinde birisi olması hayal eden delikanlının anıları, Paris'e gidişi, babasının dükkanı, şeyh, zirveye tırmanmak için verdiği savaş, defileler, yurt dışı seyahatleri, sevdiği kadınla tanışması, o mutlu günler, kahkahalar ve gözyaşları, son dolunay, mutlak şeytanın gözleri, karısının bakışındaki dehşet, hepsi silinip gidiyor. Ağlama, hiçbir şey söyleme, sakin ol. Eva elbette ağlamayacak. Ona sakin ol denmesine de gerek yok. O güzelin mücevherleri ve pahalı giysisiyle aklı başından gitmiş, dona kalmış. Kan dolaşımı yavaşlıyor, yüzü bembeyaz kesiliyor. Sesi çıkmaz oluyor, tansiyonu dibe vuruyor. Igor onun ne hissettiğini çok iyi biliyor. Bir zamanlar bir Afgan savaşçının tüfeğini göğsüne doğrulttuğunu gördüğünde o da aynı şeyi yaşamıştı. Yerinden kıpırdayamamış, en küçük bir tepki gösterememiş, bir arkadaşının önce davranıp ateş etmesiyle kurtulmuştu. Hayatını kurtaran adama hala minnettardı. Herkes onu Igor'un şoförü sanıyordu. Oysa şirkette hisse sahibiydi. Igor'la sık sık konuşurlardı. Igor o gün öğleden sonra Eva'nın mesajlarını aldığına dair bir belirti gösterip göstermediğini sormak için telefon ettiğinde konuşmuşlardı. Eva, zavallı Eva, kucağında ölmekte olan bir adam öylece oturuyor orada. İnsanların ne yapacağı hiç belli olmaz. Bazen onu alt edemeyeceğini bilen bu aptal gibi davranırlar. Silahların da ne yapacağı hiç belli olmaz. Igor, kurşunun adamın beyninin üst kısmını uçurarak kafasının öbür tarafından çıkmasını bekliyordu. Ama menzilin açısı yüzünden beyni parçalanmış bir kemikten sekmiş ve toraksa girmiş olmalı. Çünkü Hamit ispazmoza tutulmuşçasına titriyor ama ortalıkta hiç kan yok. Eva'yı böylesine şoka sokan ve tabancanın ateşlenmesi değil, bu titreme olsa gerek. Igor, adamı bir ayağıyla yere itiyor ve ensesine bir kurşun sıkıyor. Çırpınmalar son buluyor. Adam onurlu bir ölümü hak etti. Ne de olsa sonuna kadar cesurca davrandı. Artık plajda yalnızlar. Igor, Eva'nın önünde diz çöküyor ve tabancanın namlusunu onun göğsüne dayıyor. Eva kımıldamıyor. Igor bu hikayenin çok farklı biteceğini, Eva'nın onun mesajlarını anlayıp mutlu olmaları için yeni bir şans tanıyacağını hayal etmişti. En sonunda yeniden böyle yalnız kaldıklarında Akdeniz'in sakin sularına bakarak, gülüp sohbet ederlerken söyleyeceği her şeyi düşünmüştü. Artık hiç bir işe yaramasalardı o kelimeleri söylemeden yaşamak istemiyor. Bir gün bir parkta ya da deniz kıyısında yine el ele yürüyeceğimizi, nicedir ertelenmiş aşk sözlerini söyleyeceğimizi düşünmüştüm hep. Haftada bir yemeğe çıkacak, sırf birlikteliğimizde yepyeni şeyler keşfetmenin hazzını yaşamak için daha önce hiç gitmediğimiz yerlere gidecektik. Benden uzaklarda olduğun günlerde sen uyurken sana fısıldayabilmek için bir kitaptaki şiirleri kopya ediyordum. Neler hissettiğimi anlattığım mektuplar yazdım sana. Bulabileceğin yerlere bırakacağım mektuplar. O zaman seni asla unutmadığımı, bir gün bir an bile unutmadığımı anlayacaktın. Baykal Gölü kıyısında istediğin o ev için, baş başa yaşayacağımız o ev için planlar yapacaktık. O konuda pek çok şey düşünüyordun, biliyorum. Oraya özel bir havaalanı yaptırmayı tasarlamıştım. Evin dekorasyonunu ise tabii ki senin ince zevkine, sana, hayatımı doğrulayan, hayatımı anlam veren kadına bırakacaktım. Eva hiçbir şey söylemiyor. Karşısındaki denize bakıyor. Buraya senin yüzünden geldim. Sırf bütün bunların boşuna olduğunu anlamak için. Tetiğe basıyor. Tabancanın namlusu Eva'nın vücuduna dayalı olduğundan neredeyse hiç ses çıkmadı. Kurşun tam doğru yere girdi ve Eva'nın kalbi o anda durdu. Kendisine onca acı vermiş olmasına karşın Igor onun acı çekmesini istemedi. Eğer ölümden sonra bir hayat varsa, şimdi ikisi, erkeğe ihanet eden kadın ve kadını teşvik eden erkek, el ele deniz kıyısında aydınlanan ay ışığında yürüyordu. Kara kaşlı melekle buluşacaklar. O da onlara olup biten her şeyi anlatacak. Tüm kin ve nefret duygularına son verecekti. Eninde sonunda herkes dünya diye bilinen bu gezegenden ayrılmak zorundadır. Dahası aşk onun yaşadığını yaşamamış sıradan insanların hiç anlayamayacakları davranışları haklı çıkarır. Eva'nın gözleri açık, bedeni ise gevşeyip kumların üstüne düşüyor. Igor iki cesedi orada bırakıp kayaların oraya gidiyor. Tabancadaki parmak izlerini özenle temizliyor ve tabancayı denize, oturup ayı seyretmiş oldukları yerden mümkün olduğu kadar uzağa atıyor. Merdivenlerden yukarıya çıkıyor, bir çöp tenekesi bulup susturucuyu içine atıyor. Aslında susturucuya hiç gerek kalmamıştı. Tam doğru anda müziğin sesi doruğa yükselmişti.